Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. İnşallah bu program ya bu serinin 236.'sı olacak. Yine siz dostlardan gelen sorular ve özellikle bazı da geçen sohbette birkaç sorusunu cevapladık da birkaçı kalmıştı. Sayın Hüseyin Köksal Beyefendi'nin sorularını cevaplayacağız inşallah. Kısacası şöyle gireyim konuya. Kardeşimiz önce selam Hakkı Bey. Çalışmalarınızda Resul ya da Nebi yerine neden peygamber kelimesini kullanıyorsunuz? Evet, birinci soru bu. Bizim yazılarımızı veyahut da sohbetlerimizi dinlediğiniz zaman genellikle duyarsınız. Resul sözcüğünü direkt olarak elçi olarak telaffuz ediyorum. Hep öyle dillendiriyorum Resul sözcüğünü elçi olarak. Yani Resul sözcüğü Arapça bir sözcük olduğundan dolayı onun Türkçesi elçi birebir. Onu da elçi olarak ben de öyle telaffuz ediyorum. Şimdi Nebi sözcüğüne gelince, Nebi sözcüğü Arapça. Yine Nebi sözcüğünü Nebi olarak bırakacak olursak, Nebi sözcüğü yine Arapça'da kalmış olacak. Nebi sözcüğünün anlamı önemli haber getiren kişi demek. Haber getiren değil, önemli haber getiren kişi demek. Şimdi bunu yazarken ya hepsini birden önemli haber getiren kişi dört sözcükle ifade edeceksin. Ya da Nebi olarak yine bırakacaksın ve anlamını kimse bilmeyecek. Ya da bu sözcük Arapçadan Farsçaya peygamber olarak geçmiş. Farsçada da peygamber özel olarak yine önemli haber getiren kişi demek Farsçada. Şimdi Türkçemize de bu sözcük genelde hem Resul için hem Nebi için peygamber dense de en fazla bu sözcükte biz buna muharrep diyoruz. Arapçalaşmış sözcük dediğimiz gibi bu da Türkçeleşmiş sözcük. Artık peygamber dediğimiz zaman herkes Allah'tan haber getiren, önemli haberleri getiren kişi anlamında olduğunu biliyor. Onun için de bu yaygın olduğu için biz de Nebi sözcüğünü peygamber olarak Farsçasıyla ifade ediyoruz ki artık Farsçalığı kalmamış, bu da Türkçeleşmiş bir sözcük. Ha diyeceksiniz ki bu Nebi sözcüğünün Türkçesi yok mu? Var. Ama o sözcüğü kullansak var ya, değerli izleyicilerimizin içerisinde %5'i bile anlamaz. Bu sözcüğün öz Türkçesi, yani Nebi sözcüğünün de öz Türkçesi yalvaçtır. Yani biz bu kitaplara veyahut da yazılara, sohbetlerde sözcüğü yalvaç olarak ifade etsek, bildiğiniz gibi Yalvaç, yani Isparta ilimizin bir ilçesinin de adıdır. Herkes o Yalvaç'ı aklına getirir. Kimse onun Allah'tan önemli haber getiren kişi olduğunu da anlamaz. Onun için bu konuyu öyle idare edip gidiyoruz. Bu ara bu sözcüklere bizim kullandığımız sözcüklerin ötesinde daha güzel ve kısa, net bir sözcük varsa bunu lütfen bize bildirin, önerileriniz dikkate alınır. Bundan emin olun. Yani her şeyi biz biliriz diye bir iddiamız yok. Bu konuda daha iyi bilgiler varsa bize ulaştırın. Çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Şimdi geldik kardeşimizin diğer bir sorusuna. Orada da diyor ki, bir de diye soruları şey yapmış, bir zekat. Vahiy nuruyla her tür pislikten, şirk, haram, günah ve benzeri şeylerden arınmak değil mi? Siz çalışmalarınızda zekatı Allah'ın dininin yayılması, ayakta tutulması, salatın ikame edilmesi için müminlerin iman borcu, kulluk görevi olarak içtenlikle verdiği vergi olarak tanımlıyorsunuz. Bu dediğiniz vergi, infak, sadaka ve benzeri yardım ve destekler zaten salatın kapsamına girmiyor mu? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Şimdi şöyle bir şey kardeşimize de hani buradan bazı şeyler ifade edeyim. Bu zekat sözcüğünün kökü ZK ve harfleridir. Üç tane harf. Buna kök diyoruz biz. Zekat sözcüğü de, bakın zekat sözcüğü de bu kökten türeyen bir isim. Buna binai merre deriz. Çokları da bilmez ama ben söyleyeyim. Zekat sözcüğünün orijinal şekli zekvettir. Yani bunu şey yaptığım zaman zekveten diye geçer gramerde. Fakat sonradan bu hani zekat şekline dönüşür. Bu bir kural gereğidir. Ama sözün öz anlamını, tam anlamını tespit edebilmek için bunu bilin. Zekvet ve sonun hareketi diyecek olursak zekvetün diye. Zaten zekat dediğimiz zamanda da zaten hani sözün sonunda T harfi vardır. Ama sözün orijinal anlamı, orijinal şekli zekvettir. Yani onu belirteyim. Şimdi burada bu konuyla ilgili ne enteresandır ki bu kardeşimizin yazdığıyla ilgili yani zekat sözcüğünün şirk, haram, günah ve benzeri şeylerden arınmak olduğunu iddia eden belki 50 tane 100 tane yazı gönderildi. İşte bu özellikle sosyal medyada şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar, şu şöyle demiş, bu böyle demiş falan tarzında bize çok ileti geldi. Şimdi değerli dostlar, biraz kafanızı şey yapacağım ama biraz teknik bilgi vereyim. Arapçada bir sözcüğün bir üç harfli kökü vardır. Bu kıyasidir, binlercesi böyledir ama nadiren 3-5 sözcükte 4 harflidir kökü. Onlar genellikle sülasi deriz, dörtlülere de rubai deriz ama üç harfliler sonradan kendi aralarında bir 12 gruba dağılır, kökten şey yapar. Fiiliydi, ismiydi, şuydu, buydu öyle bir şeyler olur. Fail ismiydi, meful ismiydi falan böyle isminleri böyle çok şeylere ayrılır. Sonradan da bu ayrım kendi arasında hani çekime girer. Kimisi üçlü, beşli, onlu, on beşli, on ikil falan yine bir çekimi yapılır. Sonradan Arapça bu üç köklü fiil diyelim, mastar, dört harfliye, beş harfliye, altı harfliye de çıkartılır. Mesela şimdi şöyle bunu size bir şey anlatayım, böyle de teknik bilgi vereyim. Yani güncel bir şey oldu da, onun için burada onu da şey yapayım. Mesela hani basında şurada burada şey yaparken bir de siyasi polemik falan konusu oldu ya. Şimdi Arapçada üç harfli af sözcüğü vardır. Af. Biz Türkçe'de tek iki harfli ifade ederiz. Affetti falan filan diye ya. Af. Halbuki onun orijinali A harfi, F harfi, arkasında da B harfi vardır. Afeve. Şey. Biz bunu Türkçe'de af diyoruz da F'den sonra B harfini telaffuz etmek biraz zor olduğundan düşürmüşüz. İki harfi düşürmüşüz. Bu üç harflidir. Bildiğiniz af, bağışlamak anlamındadır. Şimdi bu A, F ve üç harfi var ya, hani demin dedim ya altı harfe çıkar diye. Bu sözcüğün, bakın şimdi bu sözcüğün altı harfe çıkarılması istef-a-fe. Bak, burada hem F'yi çok çıkarıyorsun şeyi ama bir kural gereği bunun istif-a diye uzatırsın. B harfini uzatmaya dönüştürürsün. İstif-a şekline gelir. Bu altı harfli şeydir. Altı harfle gelirken bu, hani istif derken bir S harfi eklemişiz ya, o talep içindir. Anlamı, fiilin anlamı, istif-a dediğin zaman af isteme, af talebinde bulunma demek. Sadece istifa sözlüğü. Bak istifa kalıbına geldiği zaman affa S harfi sayesinde isteme, talep etme anlamına gelmiş. Yani biz istifa dedi sözünü de yanlış biliyoruz, yanlış yazıyoruz, orijinaliyle değil. Onun için hani eskiden şeylerde bir amirlikte, memurlukta görevden ayrılma işine istifa etti demiş. İstifa. Ama yanlış yazılımı var, yanlış telaffuzu var biliyorsun ama bize öyle gelmiş. Şimdi bunu Türkçeleştirmişler. Görevden affını talep etti. Sanki bir özel şeye gelmişim. Halbuki istifa sözcüğünün anlamı da bu görevden affını talep etti demektir. Bak sözcük 3'ten 6'ya çıktı iş. Ha bunu bir örnek verdim size. Ukalalıma da bağışlayın yani. Şöyle diyelim. Şimdi bu sözcük hani dedim de 3 harften 4'e, 5'e, 6'ya kalıp olarak değişir bunlar. Bunlar her değiştiği zaman da anlam yapısına, anlamına da bir katkı gelir. Buna binası denir. Yani öyle bir şeyler var. Şu, onu belirtmiş olayım. Şimdi esas meseleye geldim. Şimdi kardeşimizin söylemiş olduğu zekat sözcüğüne vermiş oldukları, vermeye çalıştıkları şöyle vahyin nuruyla her türlü pislikten, şirk, haram, günah ve benzerinden arınmak demek olduğunu şey yapacak olursak bu sözcük şöyle söyleyeyim bu anlam yani nereden gelir biliyor musun? Zekevenin tezekka sözcüğünden gelir. Zekattan gelmez. Buna tefaul babı dedir. Beşliğe geçer. Üçten başına T eklersin. Ve harfin birini de ikilersin. Tezekke dedim. K harfinde ikilersin. Beşliğe getirin. Tefaul babı deriz ona. Masdarı da tezkiye olarak gelir. Bunun anlamı kardeşimizin dediği gibi her türlü pislikten, şirkten, haramdan, günahtan arınmak demek. Bunun örneklerini sizden not alın. Şimdi Ala suresinin 14-17'de, Leyl suresinin 14-21'inde, Şems suresinin 1 ile 10'unda bu kalıpla görürsünüz. Mesela kat eflehamen tezekka. Ha, şimdi kendisini kardeşimizin dediği gibi her türlü pislikten yani şirkten, haramdan, günahtan hepsinden korunmuş, arınan kimse demek. Tezekkanın anlamı bu. Masları da tezkiyedir. Ha bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Bu tezekka sözü öyle sıradan temizlikte değil. Yani temizlik üstüne temizlik demek. Bir temizlik, iki temizlik, yani temizlik zinciri kuran demek. Her türlü pisliği en iyiden en iyiye temizleyen adam. Tezekka sözü. Ama zekat sözcüğüne gelince Zeka sözcüğü üç harfliden türeme, bakın üç harfli kökten türeme, bunun hani binayı merve kalıbı dediğimiz bir şey de zekveten kalıbıdır, zekata dönüşür. Ha, normal olarak temizlik yapmak demek. Ama bunun başına el takısı, harfi tarif getirdiğimiz zaman bu sözcük öz sözcük anlamından çıkar, terimleşiyor. Özel bir şeyin adı haline geliyor. Zekat değil, ez-zekat. Onu unutmayın. Bunları yazarken çoğu yerde biz de yanlış yazabiliyorsunuz. Nasıl? Ez-zekat diyemediğimize göre bunu zekat yazdığımız zaman normal olarak z'sini büyük harfle yazmamız lazım. Sanki özel isimleşmiş gibi. Onu öyle yapmamız lazım ama bazen bizim de ihmalimiz olup geçtiği oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an'ımızı incelediğimiz zaman zekat sözcüğü sadaka sözcüğünden, infak sözcüğünden farklıdır. İnfak dediğin zaman hani yapacaksın, neyi yapacaksın? Malın fazlasını yapacaksın. Sadaka dediğin zaman ne? Kamu geliri halinde vergini vereceksin. Ama bak bunları hep veriyorsun. İnfakı da veriyorsun. Zekatı da, sadakayı da veriyorsun. Güzel. Ha. Ama ez-zekat dediğimiz zaman bu sadece müminlere has bir şey. Müminlere has olmasının nedeni, bunu Kur'an'da değişik şeylerde var, herhangi bir şarta, şurta bağlı olmayışı. İnfakta fazlasını vereceksin. Sadakada havaici asiyenden fazlasını vereceksin. Evet. Ama zekatta bir şart yok. Zengin olacaksın, havaici asiyeden fazla olsa öyle bir şart yok. Zekat konusuna gelince, zekat enteresandır. Nedir? Hiçbir şeyin olmasa, gerekirse ayağındaki donunu bile vereceksin. Bu, iman borcu olarak İslam dininin, şöyle söyleyeyim, Allah'ın dininin yayılması, ayakta durulması için gerekli bir iman borcu olarak verirsin. Ve bu kesinlikle İslam ülkelerinde başkalarından da alınır da, destek olunur da, onlar da alınır diye bir şey yok. Zekat kimseden alınmaz, onu söyleyeyim. Sadaka gerekirse zorla alınır, şimdiki vergiler gibi. Ama zekat kimseden alınmaz. Zekatı müminler canı gönülden iman borcu olarak şey yapar. Neden? Şimdi Hac suresinin 39-41. Ayetinde bakarsanız Allah Ensarullah'ı bahsederken orada Allah'ın dininin ikamesi için, İslam hükümlerinin yaşanabilmesi için İslam dininin yaşanan yerde bağımsız, özgür bir ülke idare olmasını ister. Müminlerin özgür olmadığı yerlerde kesinlikle İslami hükümlerin %90'ı uygulanamaz. Niye? Özgür değilsen o resmi otoritenin sana izin verdiği kadarın dinini yaşarsın. Ama Müslümanlar kesinlikle, böyle söyleyeyim, Müslümanların kudresi Allah'ın emri, kesinlikle özgür vatandır. Bağımsız ülkedir. Onlar ne esir yaşarlar, ne de mandacılığı kabul ederler, ne de bir başkasının emri altında köleleşirler. Onun için, bunun sağlanması için ne gerekir? Dediğim gibi iman borcu olarak zekatı verilmesi lazım. Evet, kesinlikle Kur'an'a baktığım zaman Kur'an ayetlerinden de zekat alın falan filan diye şeyler yok. Evet. Salatı ikame ettiğin derken onunla birlikte zekatı verilir. Salatın ikamesi de yine hani beraber olmasına zekatı vermeye var. Şimdi eski fıkıh kitaplarında yok zekat memuruydu, peygamber falan yerden zekat toplamaya yollamışmış falan var. Bunlar hep hikaye. Zekat değil o. Veyahut da hani şey var ya yine Tevbe suresinde 60. ayette yine sadakatü fukarayı sadakaların yani kamu gelirlerinin harcanacağı yerler şey yaparken onun altında da zekat kimlere verilecek diye Allah sadaka der. Yani kamu gelirleri kimlere harcanacak der. Bizimkiler zekattan bahseder. Zekat öyle yol işine, cami işine, bilmem şey işine, elektrik, su işine, kanalizasyon zekat verilmez. Onlar sadaka ile dönecek olan şeylerdir. Zekat dediğim gibi bunun anlamı iman borcu olan olarak verdiğimiz, vermemiz gereken katkıdır. İşte böylece de sadece malımızı değil, yani her şeyimizi, dinimizi, yani düşünün ki o kadar fedakarlıkla malını, mülkünü, zamanını böyle Allah için harcayacak bir adam zaten diğer şöyle söyleyeyim kendisini şirkten, küfürden, her türlü pislikten de korunmuş olur. Bunun farkı bu. Bunun detaylarını biz yazılarımızda zekat, sadaka, infak farklarını bizim kavramlarımızda var bu. Kavramlarda uzun uzun bunları ayrı ayrı inceledik. Değerli dostlar, eğer arzu ederseniz kavramlar kitabımızda veyahut da internette bu tekrar paylaşılıyor internet sitelerimize. Oradan da okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ayrıca yani bize ulaşarak kitap halinde isteyecek olursanız da yani arkadaşlarımız size onu da yani bedelsiz olarak, hediye olarak gönderirler. O hizmetimizi de size sunmuş oluruz. Şimdi geldik bir başka hani soruya. Bu kardeşimiz Mevlüt Yücel. Sayın hocam demiş bu. Bak diğer kardeşimiz Hakkı Bey demiş güzeldi. Bu biraz hani bizim hani pek tasvip etmediğimiz bir kitapla başlamış. Kur'an'daki Tevbe suresi 84. ayet cenaze namazı ile ilişkilendirilebilmektedir. Günümüzde cenaze ile ilgili yapılan yıkama, cenaze namazı ve defin sırasında yapılan uygulamalardan Kur'an'dan destek alanlar var mı? Yoksa bunlar geleneksel uygulama mıdır? Teşekkür eder, iyi günler dilerim. Biz de teşekkür ederiz kardeşimize. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugünkü cenaze işlerinin tümü, A'dan Z'ye, tüm o seremoninin hepsi adetlerden gelir. Kur'an'dan hiçbirisi onay almaz. Hiçbirisi onay almaz. Şimdi ama bu hani Tevbe suresinin kardeşimizin de üzerinde durduğu, işaret etmiş olduğu ayet var. Ve onlardan ölen biri için hiçbir zaman destek olma, onun kabrinin üzerine dikilme. Ayet bu. Bunu cenaze namazına çektiler. Şimdiki bildiğiniz gibi şöyle. Zaten şimdi şöyle biliyorsunuz. Millet toplanır cenaze namazı diye. Cenaze için namaz falan olmaz zaten. Zaten orada hani görevli seslenir. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit ya da meyyite için duayadır. Yani ölmüş için bir dua edilecektir. Yani öyle namaz falan filan gibi bir şey de yok öyle. Ama Allah için salata derler ki salatı namaz gibi kastedin. Resulullah'a salavat çekecekler. İşte o da yani İslami olmayan bir şey. Bir de meyyit için duaya, meyyite bayan için de meyyite için duaya derler. Anonsunu böyle yaparlar. Ve millet de orada işte bildiği kadar ya susar, ya şu yapar, bu yapar falan filan derken orada goya cenaze namazı kılınmış olur. Cenaze namazı o demek değil. Şimdi dinleyin. Burada peygambere denilen bir şey var. Ve onlardan ölen biri için hiçbir zaman destek olma, onun kabrinin üstüne de dikilme. Ha. Bakın bu ayette çok şey denir. Çok şey denir. Şimdi birincisi ayeti doğru anlamak, yani İslam'da bir yere sıkıştırabilmek için bu meseleyi. Onlardan ölen biri diyor. Onlar kim? Ayetten bul. Onlardan biri. Özel bir şey bu. Onlar kim? Onlardan ölen biri için destek olma. İşte fela tusalli. Salat et, destek olma. Ha. Gelelim şimdi şeye. İslam'da ne var biliyor musunuz? Ve destek olma, onun kabul üzerine de dikilme. Müslümanlarda bu ayet ışığında yapılacak şey şu. Vatandaş öldü, Müslüman. Bakın, Müslüman öldü. Mezarlıkta millet toplanır. Evet, kabir üstünde, kabirde diyor. Kabir üzerinde dikilme diyor, oraya diyor. Oranın mülki amiri, belediye başkanı, kaymakamı veyahut da onun temsilcileri değil, imamdır, mürşidir, öğretmendir, muhtardır. Hani böyle dikilme. Allah rahmet eylesin, bu öldü. Bunun harcı var mı, borcu var mı, alacağı var mı, vereceği var mı? Cemaate, topluma sorulur. Bir. Bunun eşi dul kaldı, çocukları yetim kaldı, evleri var mı, damları var mı, yiyecekleri, içecekleri var mı, yok mu? Onları anons eder. Onların hepsi kayıt altına alır. Ve ondan sonra orada, mezarın orada hemen alacağının alınması, borçlarının ödenmesi, yetimlerinin yaşaması için eşinin ev, dam, her şey orada halledilir. Ondan sonra o adam alacağı olmadan, vereceği olmadan kabire gömülür. Ayetteki denilen bu. İslam hükümlerine göre de yapılması gereken bu. Kabirde bunlar yapılır. Öyle tut Allah için salata, Resulullah için salavata, meyit için dua, öyle bir şey yok. Toplu dua zaten İslam'da olmaz. Herkes duasını canı gönlünden yapar. Kişinin bir başkasına dua ettirmesi Yahudi geleneğidir. Yahudilere, ey Musa Allah'a şunu isteyiyor, ey Musa Allah'a şunu diyor. Böyle bir şey. Herkes duasını kendisi yapar. Biz de birisinin dua edip ötekiler amin demesi dediğim gibi başka milletlerin, başka kültürün işidir. Şimdi gelelim bu ayetlerdeki şeye. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şey yapalım. Şimdi bu ayette denen ne? Önce bu ayetin arka planını, bakın arka planını iyi bilmek lazım. Tevbe suresindeki bu ayetler Peygamberimiz Tebük seferine hazırlanırken, Tebük seferi, Tebük'te biliyorsunuz münafıklar, müşrikler birleştiler. Bizans'la işbirliği yaptılar. Müslümanları yok etmeye çalışırlarken, şimdiki Tebük zannedersem Suriye sınırlarının içerisinde, orada Bizans'la büyük bir ordu, 40-50 binlik bir orduyla Müslümanlara Medine'ye şey yapıp, yani Müslüman kentlerini istila edip Müslümanlığı kaldırmaya karar verdiler. Böyle bir istihbarat geldi. Resulullah da bu istihbarata karşılık vermek için hazırlığa başladı. Bundan evvel bir bölümünü ben şeyde hani Mescid-i Tırar şeyinde de anlattıydım. İşte bu arada şimdi daha o zaman Müslümanların şimdiki gibi muazzap bir ordusu vesairesi yok. Halktan toplayacak savaşçıları, savaşa gidecekleri alttan birilerinden toplayacak. İlan ediyor. Hadi savaş var, savaşa gitmemiz lazım. Kendimizi, ülkemizi korumamız lazım vesaire. Yapılması lazım. Orada böyle hani ne diyeceğim biti canlanmış zenginler var ya, onların münafıkları var ya, Onlar resmen hani karşı güçte de şey yapınca savaşa katılmaktan vazgeçtiler. Katılmıyorlar. Yan çiziyorlar. Kim? Münafıklar. Şimdi münafıkların hani yine ayetler var. Çevrende bir sürü münafık ama sen onları bilmiyorsun diyor Cenab-ı Hak. Bu ayette de münafıkların bir bölümünü deşifre ediyor işte. Şimdi onun için ben size bu pasajı şöyle bir bölümünü nakledeyim de her şeyimiz Kur'an'a uygun olsun. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Onlar için 70 kere bağışlama dilesen de yine Allah onları bağışlayamayacaktır. Adamlar belli. Bu onların Allah ve Resulünü kabul etmemeleri nedeniyledir. Bakın. Allah hak yoldan çıkmışlar toplumuna kılavuzluk etmez. Bu ilk şeyi unutmayalım. Onların yani Allah bağışlamayacak. Niye? Onlar kafirin teki. Allah ve Resulünü kabul etmiyorlar ve hak yoldan çıkmışlar. Şimdi değerli kardeşlerim, burada size bir başka şeyi hatırlatayım ben. Mümtehine suresinin 4 ile 5'inde İbrahim peygamber övülür. İbrahim peygamberde güzel örnekler var denilir. İbrahim'in gittiği yoldan siz de gidin denilir. İbrahim anlatılırken orada İbrahim'in davranışlarından bir tanesi istisna edilir. Onun yaptığı gibi yapma denilir. Mümtehine 4-5'te bunu görürsünüz. İbrahim ne yapmış biliyor musunuz? İbrahim'in babası için, senin için kesinlikle bağışlanma dileyeceğim ve Allah'tan olan hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim babası için böyle bir duada bulundu. Senin için istiğfarda bulunacağım. Yani Allah'ın seni affetmesini isteyeceğim demiş. Allah diyor ki siz yapmayın diyor. Yani babanıza, ananıza yapmayın. Niye? Hani Tevbe suresinde 23-24'te bu çok açık net olur. Eğer ki şu ananız, babanız, kardeşiniz, ticaretiniz falan filan uzun anlatılır ama Tevbe 113-114'te bak bunu da herkes iyi bilsin. Kendilerine cehennem ashabı oldukları iyice belli olduktan sonra peygambere ve iman etmiş kişilere akraba bile olsalar artık koşanlar için bağışlanma dilemek yoktur. İbrahim'in babası için bağışlama dilemesi de yalnızca ona vermiş olduğu bir sözden dolayı geliyor. Şimdi bize ilgilendiren, peygamberi ilgilendiren, kendilerine cehennem ashabı oldukları iyice belli olduktan sonra peygambere ve iman edenlere Allah'ım bunu bağışla demek diye bir şey yoktur. Böyle bir şey yapamaz. Öğrendik mi şimdi? Şimdi peygamberimize de ne deniyor? Böyle şey yapalım. Onların Allah ve Resulünü kabul etmemeleri nedir? Allah hak yoldan çıkmışlar, toplumuna kılavuz etmiş. Öyleyse onlar kafirin teki o münafıklar var ya, Tebük için gelmemeye çalışanlar, onlar için bağışlama falan dileme. O geri bırakılanlar, yani savaşa katılmayanlar Allah'ın elçisine karşıt olarak oturmalarıyla ferahladılar. Ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda çaba harcamaktan hoşlanmadılar. Bir de bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke iyice kavrayıp anlayabilselerdi. Artık kazandıkları günahın cezası olarak çok az gülsünler, çok ağlasınlar. Bu da bir tehdit başına geleceğini. Eğer Allah seni onlardan bir taifenin yanına döndürür de onlar çıkmak için senden izin isterlerse, olur ki bir daha yolun düşer de onlara uğrarsan, onlara de ki artık siz hiçbir zaman benimle beraber çıkmayacaksınız. Kabul etme. Geleceğiz derlerse de kabul etmem. Ve hiçbir zaman benimle birlikte düşmanla savaşmayacaksınız dedi. Şüphesiz siz ilkinde oturup kalkmaktan hoşlanıyordunuz. Artık geride kalanlarla beraber oturup kalın de. Yani o şartlarda münafıklardan da en ufak bir destek, yardımda bekleme, alma. Şimdi bu münafıklar var ya, bakın bu münafıkların kafir oluşu, cehennemlik oluşu peygambere bildirilmiş. Gördünüz mü? Bunlar peygambere bildirilmiş. Bu herifler münafık. Sana düşman, Allah'a düşman, Müslümanlara düşman değilmiş. Şimdi işte bu münafıkların, dinsizlerin öyle, onlardan ölen biri için hiçbir zaman destek olma, onun kabrinin üzerine dikilme. Ha bu herifler var ya, ha bunların cenaze kaldı. Demin ne anlattım? Müslümanlar cenazelerini nasıl kaldıracaklardı? Mezarının başındayken alacaktı, verecekti, harçtı, borçtu, yetimiydi, dediğim gibi dul eşiydi, evi var mı da mı yok mu? O sorunların hepsi halledilecekti ya, bunlara böyle bir şey yapmak. Kafirliği belli olan, münafıklığı belli olan adama bunu yapma. Gördünüz mü? Cenaze namazıyla falan bir alakası yok. Ha, bir de onlar zengindi ya, şimdi şöyle söyleyeyim. Şüphesiz onlar kafir, yani Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden, onun elçisinin gerçek elçi olduğunu bilerek reddedenlerdir. Ve onlar hak yoldan çıkmış olarak ölmüşlerdir. Ha. Onların malları ve evlatları da seni imrendirmesin. Allah ancak onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve onlar, yani kafir, Allah'ın ilahlığını, Rabbini reddeden biri iken canlarını güçlükle çıkmasını istiyor. Ha. İşte olay bu. Bunun cenaze şeyiyle ilgisi yok. Ama bu ayeti de şey yaparken tuhafınıza gider. Onu da söyleyeyim size. Biraz şey yapacaksınız. Şöyle. Münafıklardan adı belli. Tarih kitaplarına böyle ekleme şey yapmam. Abdullah İbni Übey diye birisi ölmüş. O arada zengin, şu bu falan filan işte böyle tutmuşlar. Onun cenaze namazını peygamberin kıldırmasını istemişler. Hatta peygamberden de o varlıklı bir şey falan olduğundan dolayı oğlu gelmiş. Peygamberden ona kefen yapma için peygamberin gömleğini istemiş. Hani bak, peygamberin gömleğini giyerse cehennemde yanmaz. Hani şimdi yakmayan kefenler falan filan varmış ya. Gördünüz mü nereden geliyor? Yakmayan kefen hikayeleri, ticareti falan nereden geliyor? Peygamberin gömleğini istemiş, kefen yapacakmış babasına da. Babası cehennemde yanmayacakmış. Ve böylece bu kişi gelince peygamber de onun namazını kıldırıp, gerekirse de gömleğini hani şey yapıp vermek için yola çıkmış, cenazeye katılmak için. Ha işte o zaman bu ayet gelivermiş. Önün arkasını boş verin. Bunlar bu şey yapmıyorlar. Ha onlardan ölen biri için hiçbir zaman destek olma, onun kabrinin üzerine dikilme. Gidip onun cenaze namazını kıldırma anlamında. Bunu da böyle şey yapmışlar. Evet. Şimdi böylece şöyle söyleyeyim, artık hani demin Mümtehine suresindekini gördük. Tevbe suresi 113-114'ü gördük. Böyle şeylerden de, yani diğer kafirlerden, hani müşriklere de hiç kimsenin, imansız gidene kimsenin yardım edemeyeceği noktalarında şöyle ayetler var. Müminlerin aslarından küfre, ilahlığını ve Rabbini reddetmeye sapanlar, yol gösterici, koruyucu, yakın edilen şu münafıklara şüphesiz çok acıklı bir azabın kendileri için olduğunu müjdele. Onların yanında şan şeref mi arıyorlar? Oysa şan şerefin tümü Allah'ındır. Şüphesiz ki münafıklar, tevbe edenler, imana şey yapanlar hariç, o bir şey var, ateşten en aşağı tabakadadırlar. Sen de onlara bir yardımcı, yardım edici bulamazsın. Yani böyle gidenlerin tümüne de herhangi bir yardım, destek falan filan şey söz konusu değil. Evet, cenaze namazı şeyiyle ilgili şeyler bu. Bunun ötesinde hani sala verilme dediğin zaman salası baştan yani ne diyeceksin? Suç yani peygambere canlı olarak sesleniyorsun. Yani salat ayrı, salavat ayrı. Bir de hani 1500 sene evvel aramızdan ayrılmış, vefat etmiş peygambere canlı muamelesi yapmak, hani sala verme, o ayrı bir suç. Onu da burada belirtmeyeyim. Onun ötesinde hani şeyde yok kefeniydi, kefenin falan filan şöyle öyle bir şeyleri var ki uydurmuşlar, yani ritüelleri vardır ki yani bir kalp ameliyatı doktorun yaptığı şeyden daha karmaşık, daha şeyli böyle şeyler yaparlar. Onun için gömme, şunlar bunlar. Hani İslam dini, yani Peygamberimiz gelmezden evvelde de insanlar ölüyorlardı. Onu ne yapıyorlardı? Kabirlik her zaman vardı. Yani insanlar o büyük şartlarda ne diyeceğim? Çevre sağlığı açısından, çevre temizliği açısından, hijyen açısından yapacakları tek şey vardı o büyük şartlarda. Yani her yer uygundu. Toprağa gömülüyordu. Bunların dinle, imanla falan filan, Kur'an'la falan filan o şekillerin de yani hiçbir şeyi yok. Onlar günün şartlarına göre her türlü şey yapılabilir. Daha çağdaş şeyler yapılabilir. Hiçbir sakıncası da yok. Onun öyle şey yapayım. Hatta burada bir başka şey daha sizi biraz güldüreyim. Zamanın birinde İzmir Belediye Başkanı, daha Büyükşehir Belediyesi da beraber sohbetteyken işte mezarlık sorunu vardı İzmir'in. Ben ona dedim ki başkanım ya onun bir çaresi var dedim. Ne dedi? Yakmak mı dedi. Yok dedim, daha millet ona hazır değil ama ben başka bir şey yapayım falan önerdim dedim size. Ne yapacağız dedi. Ya dedim yani cenazeleri dedim birinci planda havuç gibi diki dikine gömün dedim. Vurdum sağlam hepsini böyle bir mezara 8 tane şey yaparsınız dedim. Gülüştük. Ya da daha ciddi bir öneri yapayım dedim. Onu da size hani biraz tebessüm ettirin de. Ya bizimin her tarafı deniz dedim. Cesetleri götürme Urla Çeşme açıklarında denizin dibine salıverin. Orada balıklar istifade etsin dedim. Sonra bu olay, bu latifeler var ya, bazı şeyler adım atılmaya başladı. Sağ olsun o zamanki İzmir Belediyesi'nin hani mezarlıklar müdürü arkadaşım da bu şeyde yardımcı oldu. Eski mezarları kendi ailelerine yani ikinci bir defin, üçüncü bir defin tarzında meclis kararıyla onu hallettiler. Baya baya da sorunu çözdüler. Yani bu tip şeylerin dinle, imanla falan filan alakası yok. Ne yıkamasının var, ne kefenlesinin var. Bunlar gelenek olarak şey yapar. Evet, bu sohbeti de hani burada tamamlayalım. Nasip olursa başka bir sohbette bulunmak üzere. Hoşça kalın.